yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. ...15.5'i gösteriyor, başkentte saatlerimiz ve hayatın seslerine hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizi Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 15.55'e dek bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 sevgili dinleyenlerimiz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter hesaplarımızın adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde şimdi her zaman olduğu gibi ilk müziğimize kulak veriyoruz.
Sana sevmek hicran öğrettin bana. Ben sana sevmeyi öğretemedim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Fizyoterapist bir konuğumuz var. Sayın Merve Bütün'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi günler.
Bugün çok önemli bir hastalıktan söz edeceğiz. Skolyoz diyeceğiz. Omurga eğriliği diyebilir miyiz? Tam adı böyle midir? Skolyoz nedir?
Tabii diyebiliriz. Skolyoz aslında Yunanca bir kelimeden geliyor. Köken Yunanca S şeklinde diyoruz. Biz halk arasında yani kısaca omurga eğriliği diye bahsedebiliriz skolyozdan.
Nedir ülkemizde görülme sıklığı?
%2. %2 çok aslında yüksek bir prevalans rakam olarak. Yani artık günümüzde başımızın belası diyebiliriz. Çok sık gözüküyor diyebiliriz. Herkesin ailesinde muhakkak bir skolyoz hastası muhakkak çıkıyor. Skolyoz ve kifoz diye de genelleme yapabiliriz.
Peki nedir sebebi bu artışın? Hani çocuklardaki o ağır çantalar olabilir mi acaba?
Tetikleyebilir ama tamamen sadece ağır çanta yapmaz tabii ki. İşte yanlış oturması, ağır çanta taşıması değil. Bazı nedenleri var. Hala araştırılıyor tabii ki. İdiopatik diyoruz. Hani sebebi belli değil diyoruz. Fakat artık araştırılan şeyler var. Melatonin hormonu. Gece 11 ile 2 arasında salgılanan melatonin hormonu acaba daha mı az salgılanıyor skolyoz hastalarında? D vitamini eksikliği var mı? Melatonin hormonu daha çok deride pigmentasyon yapar. Fakat şimdi omurgayla da ilgisi olduğu açığa çıkıyor. Daha çalışmalar çok yeni tabii ki. İşte dediğim gibi D vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği bunların hepsi etkiliyor mu? Yoksa bağlardaki elastikiyetin fazlalığı, işte esnek çocukların daha yatkın oluşu. Bu faktörler araştırılıyor. Daha tıpta bu konuda yeni çalışmalar yapıyor açıkçası. Nedeni ne diye gelen olunca biz de diyoruz ki aslında birçok nedeni olabilir. Anne karnındaki duruş pozisyonları gibi. Fakat nedeninden ziyade artık biz konulan tanıdan sonra ne yapacağımıza odaklanmamız lazım.
Evet, oraya geleceğiz ama öncelikle büyüme çağında mı ortaya çıkar? Çocukluk yaşta mı görülür?
Her yaşta çıkabilir ama adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz en sık görülen skolyoz çeşidi. Yani ergenlikte ortaya çıkan. Juvenil, infantil yani çocukluk yaşından da başlayanlar var. Keza çok şaşırtıcı olarak sadece erişkinlik döneminde dejenerasyonla birlikte açığa çıkan yani kemik erimelerine bağlı olarak açığa çıkan skolyozlar da mevcut. Her yaşı ilgilendiren bir omurga hastalığı. O yüzden toplumda çok sıklıkla gözüküyor.
Peki nedir belirtileri? Sadece duruştan mı anlayabiliriz yoksa daha farklı belirtileri var mıdır?
İlk etapta tabii ki duruştan anlayabiliriz. Aileler mesela çocuklarında nasıl anlayabilir? Postür bozuklukları, omuzların eşitsizliği, bel kavislerinin eşitsizliği, yürürken bir tarafa doğru daha fazla ağırlık aktarımı, ayaklarda içe basma. Ama en önemlisi hani şu anda da bizi dinleyen anneler babalar varsa çocuklarına nasıl bir test yapabilirler? En basiti doktora gitmeden önce öne doğru eğecekler. Sırtı çıplak bir şekilde öne doğru eğildiğinde çocuk biz arkadan
oturduğu
baktığımızda
yerde öne
hiç
doğru,
fark etmez. Bir oturduğu bir ayakta durduğunda öne doğru eğildiğinde sırtında belinde bir taraf daha yüksek yani kaburgalar bir tarafa doğru dönüyorsa o aynı zamanda omurların bir tarafa doğru dönüşü demektir. Yani rotasyon diyoruz biz buna. Skolyozun bir komponentidir. Bu varsa şüphelenmeliler. Hemen bir fizik tedavi hekimi, ortopedi hekimi hemen gitmeliler. Teşhis koydurmak için. Teşhis çok basit konuluyor. Bir röntgen istiyorlar. Tabii ki altta yatan nedenler var mı başka acaba? MR gerekecek.
Ne gibi nedenler olabilir?
Yani şöyle çocuk acaba sırtında bir keseyle mi doğdu? Spina bifida denilen bir hastalığımız var. Çocuktaki gergin omurilik sendromu var mı? Bunun gibi hani altta yatan sebepler olabilir. Ya da bu iş omurlarda bir formasyon bozukluğu dediğimiz omurlarımız dikdörtgen şeklinde olur. İşte kelebek şeklinde, yarım, kama şeklinde mi oldu? Yani doğuştan oluşmayan omur var mı? Omur tarafı. Bunlar araştırılır. Ama tedavisi daha önemli, onu söyleyeceğim. Yani neden olduğu, tamam, nedenini ortadan kaldırmak çok önemli. Fakat artık yapılacak bir şey yoksa biz daha çok, biraz daha korse, egzersiz, artık tedavi ya da cerrahi, neyse ne gerektiriyorsa ona doğru kaymamız lazım.
Evet. Peki neler artırır fark edilmediği takdirde? Neler yaparlarsa gençler, çocuklar ya da her yaştan kesim için konuşalım.
Ne yaparlarsa skolyoz artar mı?
Evet.
Yani şöyle, çok dikkat etmeleri gereken şeylerden biri ağır kaldırmamak. Şimdi öyle hastalar da geldi bize. Bana skolyoz teşhisi kondu, bana spor yap denildi, gittim ağırlık kaldırdım. Yani spor olarak seçtiği, tercih ettiği sporda ağırlık kaldırma, düşünün. Bu çok yanlış bir şey. Ağırlık kaldırdıkça omurgaya binen yük artıyor ve zaten meyilli olan S veya C şeklinde bir tarafa meyilli bir omurga var elimizde. Ağırlıkla birlikte aynı kilo almak gibi, kilo almak da etkiler. Eğriyi arttırırlar. Ağır çanta taşımak. Biz çanta taşımalarını hemen düzenlemek istiyoruz çocukların bize geldiklerinde. Kilosunu hafifletmek koşuluyla bazı kol ile taşımaların o şekil eğriyi düzelteceği yönünde çalışmalar var elimizde. Ama tamamen fizyoterapiste danışmalılar.
Evet,
şimdi hiçbir şey söyleyemiyorum
kendi
şu kolda.
Başlarına tabii ki şunu yapsınlar, bunu yap. Çünkü C'nin ya da S'nin de tedavileri farklı sanıyorum.
Tabii ki, tabii ki. Hı-hı. Hatta omurganın hangi bölgesinde olduğuna göre bile tedavi değişebiliyor. Boyun bölgesinde mi, sırtta mı, belde mi? Hepsi değişebiliyor.
Evet, o zaman bahsedelim şimdi tedavi yöntemlerinden. Korsenin tedavisiyle başlayalım.
Korse tedavisi günümüzde artık profesyonellerce de kabul edilmiş ve kanıt düzeyi yüksek bir tedavi çeşididir. Korse tedavisi 20-25 derecenin üstündeki çocuklara verilir. 40-45 dereceye kadar, öyle bir kısıtlı bir aralığı vardır. Fakat tabii ki ekstrem örnekler olabilir. Hekim 50 derecedeki bir çocuğumuza da deneyebilir, denemek isteyebilir. Korse tedavisi, korse yapımı ehil ellerden çıkmak zorundadır. Eğrinin şekline göre 3 nokta prensibi ile uygulanan çeşitli korseler vardır.
3 nokta?
3 nokta prensibi.
Evet.
Yani bu nedir birazcık o? Daha sanki mühendislik gibi. Hı-hı. Mühendis hasta yakınlarımız geldiklerinde çok iyi anlıyorlar. Korsenin eğrinin tepe noktasından ve diğer konkav tarafların uçlarından baskılamak suretiyle bunu tamamen protez ortez teknikerleri kendileri belirlerler, korseyi yaparlar. Eğriyi düzeltmek için bir korse tedavisi uygulanır.
Bu korse, yani şahsa özel yapılır korseler.
Kesinlikle. Hı-hı, üstünden alça ölçü alınır çocuğun. Hı-hı. Veya şimdi yeni tekniklerle lazerle tarıyorlar çocukları.
Evet.
Yeni cihazlar çıktı. Onlarla birlikte çocuğa özel bir korse oluşturulur. Korsenin maddesi rigid bir korsedir. Sert bir maddedir. Çocuk bunu 20 saat üzerinde takmak zorundadır. Fakat son 2018 SOSORT kongresindeydik biz geçen haftalarda. Dünya artık biraz daha hani 12-18 saat arasında taksa daha olumlu sonuçlar olabilir fikrinde biraz birleşiyor. Böyle çalışmalar var ama hala bunu söylemek için erken.
Evet.
Çocuklarımız lütfen çıkarmasınlar şu anda korselerini. Korsenin tedavisi böyledir. Tabii ki zorlu bir süreçtir. Küçücük çocukların bedenlerine çok sıkı ve onları düzeltecek, itecek ve çok uzun süren bir arkadaşlık yapacakları
şimdi,
bir madde düşünün.
Madde. Ama gelişme çağında oldukları için çok uzun sürede kullanamazlar bu korseleri
değişmeli,
herhalde değil
tabii,
mi?
Değişmeli. Çünkü vücut büyüyor, baskı noktaları değişiyor. O yüzden hani kilo alıyorlar, hı-hı, kilo veriyorlar. O yüzden değişiyor.
Evet.
Değişmeli korseler.
Peki cerrahi müdahale hangi durumlarda yapılması gerekiyor?
Kesinlikle hekimin kararıdır zaten cerrahi tedavi. Hani illaki 45 derecenin üstü diye yaklaşmıyorlar artık hekimlerimiz. Bir kere büyüme çağını geçsin diye beklerler. Neden? Çünkü omurgaya büyümeden dokunmak istemiyorlar. Daha gövdesi kısa kalır, kemikleri daha büyümez, büyümesini engelleriz diye. O yüzden muhakkak ameliyat olacağını öngördükleri hastaları, hı hı, korse ve şrot yöntemi dediğimiz, bu bizim uyguladığımız 3 boyutlu skolyoz egzersizleri metoduna muhakkak yönlendiriyorlar. Çünkü büyüyene kadar bir zaman dilimi kazanıyoruz orada. Diyelim ki 2 senesi var. 2 sene bu yöntemle bu açıyı sabit bile tutsak bizim için kârdır ve ameliyatı o tarihten sonra yaparız. Büyüdükten sonra yaparız diye yönlendirme olabiliyor.
Ameliyat sonrası tekrarlama
evet, oluyor maalesef. Yani normalde aslında çocuk ne tarafına ağırlık vereceğini, postürünü nasıl uygun pozisyonda tutacağını bilirse aslında olmaz. Ama tabii ki ameliyat yapıldıktan sonra bir fizyoterapistin görmesi gerekiyor. Görmediği takdirde ve ona uygun egzersizlerini yine vermediği takdirde ya da ne tarafa ağırlık vererek oturacağını, ne tarafa dönerek yatacağını veya çanta kullanımlarını bunları düzenlemediği takdirde yine bir ağırlık merkezinde kayma oluyor. Çünkü omurga zaten meyilli bir tarafa doğru.
Peki çağımız çocukları, teknoloji çağı çocukları, bilgisayar başından kalkmıyorlar, ellerinde o akıllı telefonlar. Bu da sebebiyet verebilir mi acaba skolyoza?
Sebebiyet vermez ama dediğimiz gibi tetikler. Yani arttırır. Çünkü ağırlık merkezinizi değiştiriyorsunuz. Şimdi hepsini görüyoruz. Telefon ellerinde, önde, evet. Boyun önde ve gevşek postür. Artık zaten telefon boynu diye bir hastalık çıktı yine çağımızda. Yani bu postürünü bozan teknolojik cihazları nasıl kullanmaları gerektiğini de düzenlememiz lazım. Bir kere 15-20 dakikada bir zaten bir postürlerini değiştirecekler, düzeltecekler pozisyonlarını. Söylediğimiz egzersizleri yapacaklar. Başında otururken mesela eğer bir kalça eşitsizliği varsa biz hemen bir kalçasının altına bir yükselti koyuyoruz otururken. Bunlara da çok dikkat etmelerini istiyoruz. Okulda da çok uzun süre oturuyorlar sabit pozisyonda. Bunları düzeltmemiz lazım ama sadece bununla skolyoz oluşur diyemiyoruz.
Evet. Peki tedavi edilmediği takdirde nelerle karşılaşılabilir?
Evet, bu da çok güzel bir soru. Ölüme kadar götürebilir. Yani şöyle götürebilir. Eğer akciğerde bir kısıtlanma, kalbi bir baskı, artık akciğerim söndü, sönmek üzere diye gelen hastalar oluyor. Hani bir şey yapabilir misiniz diye. Buraya kadar götürebilir. Kardiyopulmoner açıdan sıkıntıya sokabilir kişileri. Ama onun dışında sinirlere baskılar artması sebebiyle kol bacak uyuşmaları, işte fıtıklaşmalar, boyun düzleşmeleri gibi ortopedik problemler de olabilir. Nefes almakta zorlanan hastalarımız oluyor ilerledikçe. Kalbe baskı yapılan daha çok sol sırt eğrilerinde mesela daha kalbe baskı oluyor. Tedavi kesinlikle edilmeli. O yüzden 6 ay röntgenler arasındaki 6 ayda beklemek artık biraz eskide kaldı. Şu anda artık internet çağı olduğu için çok kolay ulaşabiliyorlar hastalar tedaviye. Beklemek değil, gözlemlemek değil, sadece o aşamada bir şeyler yapmak. Evet. Yani egzersiz yapmak.
Evet. Almanya'dan bir dinleyicimiz aramış. 3 boyutlu egzersiz tam olarak nasıldır? Nasıl tedavi edersiniz diye sormuş.
Tam membağından sormuş bizi aslında. Biz bu yöntemin eğitimini Almanya'da aldık zaten. Schrott metodu diye geçiyor. Katarina Schrott zaten Almanya'da 1921 yılında bulmuş. 100 senelik bir tedavi. Skolyozumuz 3 boyutlu bir deformite olduğundan, yani yana gidiyor omurgamız, aynı eksende kendi etrafında dönüp rotasyon oluşturuyor omurlar ve öne veya geriye gidip kambur veya düz sırt oluşturuyor. Bu 3 boyutlu bir deformite. O zaman buna 3 boyutlu yaklaşmamız gerekiyor tedavisinde. 3 boyutlu egzersiz dediğimiz olay kişiyi öncelikle pozisyonlayıp omurgasının düzgün hatta geldiği pozisyonda nefes tekniği öğretip omurgasındaki nefes alması gereken tarafları öğretip ve nefesin yönünü öğretip, tabii ilk seans sadece nefes çalışıyoruz. Nefesle birlikte daha sonrasında uzama ve kas hareketi. Tamamen adı 3 boyutlu olması 3 boyuttaki deformitede yönelmesinden dolayı. Schrott yöntemi aslında Almanya'da doğmuş büyümüş ama şu anda tüm dünya direkt skolyozda konservatif tedavi dendiğinde, cerrahi dışında tedavi dendiğinde ilk önce Schrott yöntemine deniyor.
Ve iyi de sonuç alınan yöntem diyorsunuz. Tabii. Sonuçta her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Dolayısıyla tedavisi de mümkün. Cerrahi müdahaleye gitmeden. Dolayısıyla korkulmaması gereken ama tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar doğurabilecek bir hastalık diyoruz skolyoz için.
Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için.
Ben
sağ olun,
var olun. Ediyorum.
Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, fizyoterapist Sayın Merve Bütün'le birlikteydik Hayatın Sesleri'nde. Konuğumuza tekrar teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
...15.28'i gösteriyor başkentte saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncüsü At Binen'in Kılıç Kuşanan'ın sloganıyla dün başladı. Festivalle ilgili detaylı bilgileri almak üzere festivalin sanat yönetmeni Sayın Yasin Tütüncü var telefon attığımızda. Efendim merhabalar diyoruz, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba, merhaba efendim, hoş bulduk.
Evet, dün başladı dedik festival. Nasıl geçiyor, neler aktaracaksınız bize festivalden?
Evet, festivalimiz dün başladı. Aslında hava muhalefeti var İstanbul'da. Oldukça yağışlı bir gündü ama açıkçası buna rağmen oldukça yoğun bir ilgi var festivalimize. Yağışlı havaya rağmen insanlar geldiler.
Kaç gün sürecek festival?
Festivalimiz 5 gün sürecek bu yıl. Pazar gününe kadar buradayız İstanbul Yenikapı Meydanı'nda. Gelen herkesi bekliyoruz buraya.
Neler var peki festival kapsamında? Neler görecekler gelen herkes?
Festivalimiz gerçekten çok zengin bir içeriğe sahip. Dünya Etnospor Konfederasyonu 3 yıldır düzenlemiş olduğu bu kültür festivalini hem Türkiye'den hem dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok katılımcı iştirak ediyor. Hem geleneksel sporlar alanında hem de bu sporlara bağlı kültürlerle ilişkili pek çok içerik mevcut. Örnek vermem gerekirse bu yıl Katar'dan ve Japonya'dan sporcuları ağırlıyoruz alanımızda. Aynı şekilde Kazakistan ve Kırgızistan'dan da yine geleneksel alanda sporcularımız var. Bunların Japonlar atlı okçuluk, Katar şahinleriyle kökleri ve cirit oyunları gibi üç çeşitli uluslararası spor dallarıyla iştirak ediyorlar festivalimize. Kültürel alanda da 31 ülkeden mutfakların sergilendiği, yemeklerin tanıtıldığı ve tarihlerinin anlatıldığı çok zengin bir yemek içeriğimiz mevcut. Yine Türkiye'nin dört bir tarafından yöre belediyelerinin içerikleri mevcut. Onlar da dokumadan el tezgahına, el işlerine kadar yemek kültüründen sözlü kültürümüze kadar pek çok şeyi insanlara aktarmak için hazır bir şekilde alanda bekliyorlar.
Evet, meydanda at binenin, kılıç kuşananın sloganıyla bekliyoruz diyorsunuz festivali.
Evet, bu yılki sloganımız at binenin, kılıç kuşananın. Biliyorsunuz kültürümüz ve medeniyetimiz bir işi doğru yapmayı ve onu hakkıyla yapmayı her zaman önemsemiştir. Biz de festivalimizi duyururken yine kültür değerlerimizin bir taraftan da hatırlatılması adına hem de bu güzel öğütümüzü tekrardan gündem yapmak adına at binenin kılıç kuşananın dedik. Herkesi her alanda yapmış olduğu işte mahir olmaya ve yetenekli olmaya davet ediyoruz.
Evet. Peki efendim geçen yılki festival nasıl geçmişti? Geçen yıla göre bu yılki festivalin nasıl olmasını bekliyorsunuz?
Geçen yıl açıkçası festivalimiz çok güzeldi. Tabii bu çok yeni bir başlık, Etnospor Kültür Festivali, ama bu kadar kısa sürede bu kadar bir talep görüyor olması da açıkçası farklı kesimlerden şaşkınlıkla karşılanıyor. Biz festivalimizin giderek özellikle uluslararası boyutta büyümesini ve gelişmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede bu yıl bir adım attık. 2-3 farklı ülkeden katılımcımız var. Yine festivalimizden birkaç ay evvel bir şey düzenledik, forum düzenlemiştik. 55 ülke bu forma iştirak etti. Uluslararası boyutta oldukça verimli bir forum gerçekleştirdik. Tabi bunların yansımaları, bunlar kısa bir süre sonra festivalimizde de hemen orada görüş olan ülkelerden katılımcılar gerçekleşti. Şimdi festivalimizi izleyenlerden de yeni teklifler alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha global, daha kalabalık bir festival hayal ediyoruz.
Ne güzel. Türk dünyasından da katılım var mıydı?
14 aşkın Türk devlet topluluklarını temsil eden çadırlarımızda, obamızda yer alıyor. Bunu söylemeyi unuttum. Evet. Burada da ciddi bir katılımımız söz konusu.
Evet, şimdi o çadırlardaki oba yaşamı nasıl dinleyicilerimiz farkındalık yaratacaksınız? Neler yaşayacaklar oba yaşamında, neler var o çadırlarda?
Tabii burası festival diyoruz ama kesinlikle bir fuar ya da stand alanı değil. Kendine has bir atmosferi var buranın. Burada aslında bir haftalık geleneksel kültürleri ihtiva eden bir yaşam kurgulanıyor. Gelen insanlar bunu yakinen görüyorlar. Buradaki her şeye katılabilir, deneyimleyebilir, tadabilir, dokunabilir ya da siz de yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir şey var, özelliği var bu festivalin. Oba Meydan'da yer alan çadırlarda ya da El Sanatları Çarşımızda herhangi bir uygulamayı gördüğünüzde, örnek veriyorum işte orada çömlek yapan bir ustayı gördüğünüzde siz de pekala oturup o çömleği yapmayı deneyebilirsiniz. Ya da işte evrensel tatlarda görmüş olduğunuz uluslararası mutfaklardan bir tanesinin yemeğinin yapımına siz de dahil olabilirsiniz. Buranın böyle bir şeyi var. Farklı bir atmosferi var.
Evet, ata binip kılıç kalkan ekibiyle de aktivite yapabilir miyim örneğin?
yani tabii çok sayılı içerik burada mevcut, hepsini sıralayamıyorum ama
evet.
Burada hem özellikle çocuklar için hem yetişkinler için atlarımız mevcut. Dileyen isteyip gelip burada at binebilir, ok atabilir. Buradaki alanlarımızda çocuklar için poniler var. Yetişkinler için de büyük atlarımız var. Onlara binerek burada keyifli dakikalar geçirebilirler. Aynı zamanda Okçular Vakfı'nın büyük bir alanı var burada. Bu alanda geleneksel okçulukla ilgilenenler ok atabilirler. Yine ok savaşları dediğimiz bir keyifli oyunu burada da katılımcı olarak gerçekleştirip çok keyifli bir ok savaşı yapabilirler burada. Aynı zamanda atlı tribün sahamızda köprü, atlı cirit gibi oyunları izleyebilirler. Yine çocuk oyun alanında 30'un üzerinde geleneksel çocuk oyunlarımız var. Çocuklarımıza bu oyunları bizatihi oynayarak öğretmeyi ve aktarmayı burada gerçekleştiriyoruz. Mangala gibi, sekseğin değişik şekilleri gibi, işte Masal Deneyi, Hacivat Karagöz gibi, daha ismini saymadım. Pek çok 30'un üzerinde geleneksel oyuna da çocuklar burada katılarak bu aktivitelerden istifade edebiliyorlar. Bu anlamda festivalimiz hem yetişkinlerin hem çocukların çok ilgisini çeken ve çok severek dahil olduk bir festival.
Ne güzel. Türk dünyasının, Türk sporlarının yaşamı, el sanatları, dolayısıyla gösterileri, pek çok aktivite var. Yenikapı Meydanı'nda kimsenin kaçırmak istemeyeceği bir festival olacak yine. Üçüncüsünü gerçekleştiriyorsunuz bu yılda. Çok teşekkür ediyoruz. Festivalle ilgili detayları bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun diyoruz Sayın Yasin Tütüncü.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun.
Oh,
Yorgunum, durgunum, vurgunum, gel.
Türkiye'de saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Demirtaş, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğu. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şimdi kırsal çevre deyince Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nden söz edeceğiz. Tabii 1991 yılından bu yana gerçekleştirdiğiniz bir okuldan söz etmek istiyoruz öncelikle bugün. Dendroloji, yani ağaç bilim ve orman ekolojisi okulundan. Şimdi birazcık söz eder misiniz bize dendroloji ve orman ekolojisi okulunda?
Teşekkür ediyorum.
Ne zamandır?
Bizim derneğimiz 1989 yılında kuruldu. 1992 yılından bu yana da dendroloji, ağaç bilim okulu ve orman ekolojisi okulu olarak sürdürülen bir etkinliğimizdi. Bunu 2007 yılından sonra dendroloji, ağaç bilim okulunu Mayıs ayında, orman ekolojisi okulunu da ikinci bir okul olarak Eylül-Ekim aylarında yapmaya başladık. Daha önce ikisi bir arada.
Ne yapıyorsunuz o dönemlerde?
Dendroloji okulundan söz edecek olursam. Evet. Dendroloji okulunda Türkiye'de doğal olarak yetişen ve yurt dışından getirilerek yetiştirilmeye başlanan ağaç ağaççık türlerinin hangi yapısal özellikleri taşıdığını, bu ağaç türlerini Türkiye'nin hangi orman yapıları içinde görebileceğimizi, ağaç türlerini birbirinden nasıl ayırt edebileceğimizi, ki bu önemli bir zaman alıcı iş. Ağaçların yapraklarına, çiçeklerine, meyvesine, kozalağına, kabuğuna, biçimine, hatta kokusuna bakarak birbirine çok benzeyen ağaçları nasıl ayırt ederiz? Bunları anlatıyoruz dendroloji okulunda. Ayrıca bitkiler nasıl sınıflandırılır, nasıl adlandırılır? Ağaçların kültürümüzdeki yeri, bu ağaç türleriyle ağaçlandırma yapacaksak hangi unsurlara dikkat etmeliyiz? Ağaçlandırmada tür seçimini neye göre yapmalıyız? Gibi konuları anlatıyoruz. Tabii bu.
Ama tüm bunlar gönüllü olarak yapılan bir faaliyet sanıyorum, değil mi efendim?
Tabii bizim Kırsal Çevre Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nin ilkeleri bunlar. Hı hı. Biz yaptığımız hiçbir etkinlikten para almayız. Bir beklentimiz olmaz. Yaptırdığımız işlere de para vermeyiz diyelim. Hani benzer işlerde.
Evet.
Dolayısıyla bizim derneğimizin üyesi olsun olmasın, dernek gönüllüleri de bu etkinliklerimize aynı ilkeler çerçevesinde katılır. Ama bu gönüllülük tabii diyelim ki sizin zamanınız vardır, koşullarınız uygundur. Diyelim ki günde bir saatinizi bu etkinliklere, derneğe ayırabilirsiniz. Başka bir arkadaşımız 10 dakika ayırabilir. Bir başkası 2 saat ayırabilir. Gönüllülükte
bunlar. Gönlünden ne koparsa,
evet,
kaç dakika koparsa.
Ne kadar zamanı varsa, ne kadar ayırabiliyorsa hepsi aynı değerdedir.
Evet.
Dolayısıyla bu etkinliklerde hem salonda görev alan, konuları anlatan, park gezilerine katılan arkadaşlarımızın hepsi gönüllüdür. 5 hafta, 5 cumartesi boyunca bu etkinliğimizi bu gönüllü arkadaşlarımıza, ki 15-20 dolayında gönüllü arkadaşımız her etkinliğe fiilen katılıyor. Bazen artabiliyor bu sayı.
Evet. Siz orman mühendisisiniz.
Orman mühendisi.
Diğer arkadaşlarınız da öyle midir? Ağaçları,
hayır,
bitkileri yakından,
hayır,
tanıyan.
Bizim derneğin bir ne var? Görüşü var. Biz meslek körlüğü denilen bir hastalık var, biliyorsunuz.
Evet.
Bir konuyu o mesleğin içinden insanlar yaparsa onlar aynı şeyleri tekrarlar duruma düşebiliyor zaman içinde ve bazı böyle göz önünde bulundurulması gereken ama o meslek körlüğüyle de görülemeyen konular, hı hı, oluyor. Dolayısıyla biz meslek körlüğüne de düşmemek için diyelim ki Türkiye'de ağaçları, ormanları herkes öğrenebilir. Hatta onlar öğrenirse o mesleğin elemanlarından daha iyi duruma da gelebilirler diye bir düşüncemiz var. Bunu da hayata geçirdik bu dernek çalışmalarında.
Ne güzel.
Bu 15 kişilik ekibin içinde makine mühendisi, işletmeci, kimyager, ekonomist, maden mühendisi, her meslekten arkadaşlarımız görev alıyor. Bir makine mühendisi arkadaşımız da, bir felsefeci arkadaşımız da orman mühendisi kadar ağaçları öğrenebilir. Öğrendiklerini de bu okullarda anlatabilir diye düşünüyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz şu anda.
Ne güzel. Bakmakla görmek arasındaki farkı da böylece ortaya iyice çıkarmış oluyorsunuz galiba bu farklı meslek gruplarıyla.
Evet, yani en azından farklı meslek gruplarından arkadaşlarımızla bir arada çalışınca bu meslek körlüğünden kurtuluyoruz bir. İkincisi, herkesin kendine göre bir anlatısı, anlayışı, kavrayışı var. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz bu beraber çalışmalarımız sırasında. Dolayısıyla dendroloji okullarında da bu öğrendiklerimizin ne kadar yararlı olduğunu sınamış oluyoruz.
Evet. Orman Ekolojisi Okulu daha mı farklı?
Orman Ekolojisi Okulu'na da daha önce dendroloji okuluna katılmış olanlar, yani ağacı, bitkiyi, çalıyı öğrenmiş olan insanlar orman ekolojisine katılsın diye düşünüyoruz biz. Onlar katılıyor. Ekim ayında yapıyoruz orada da. Türkiye'de ormanların işte coğrafyaya dağılışı, hangi bitki coğrafyalarımız var, hangi bölgelerimizde hangi orman yapıları var, bu ormanlarda bu yapılar içinde hangi ağaç türlerini görüyoruz.
Evet, o zaman dilerseniz onu Ekim ayı gelince konuşalım, biz yine dendrolojiye evet. dönelim. Şimdi neler yapılıyor, örneğin nereleri geziyorsunuz?
Şöyle yapayım isterseniz.
Kapsamında neler var?
5 haftayı değil de geçen hafta dendroloji okulunda 5 Mayıs'ta başladık. Geçen hafta Türkiye'deki ormanlarımızda yetişen İğne yapraklı ağaçları anlattık. Ya da açık tohumlular diğer bir deyimle. İğne yapraklı ağaçların içinde çam, ladin, göknar, ardıç gibi ağaç türleri var. Biz bunlara yaprakları çok yıllık ve pul ya da batıcı olduğu için iğne yapraklı ağaçlar diyoruz. Bu ağaçları tanıttık. Yanı sıra derneğimizi ve dendroloji ne demek onu anlattık. Bu anlatılardan sonra 266 kişi salonda fiilen imza atarak oturdu. Bu grupları 3'e ayırdık okul bitiminde. Sabah saat 10 ile 2 arasında salonda anlatımlarımız oldu. 3 ile 6 arasında da 3 değişik parkta uygulama gezisi şeklinde yapıyoruz.
Ankara'daki parklar.
Ankara'da bunlar. Bir tanesi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nin bahçesi bu. Ki o bahçe şu anda Ankara'nın ağaç türü çeşitliliği açısından en zengin evet. bahçelerinden birisi. İkinci grup Kurtuluş Parkı'na gitti. Üçüncü grubumuz da Botanik ve Seymenler Parkları'nı gezdi. Salonda gündüz anlattığımız iğne yapraklı ağaçları işte yaprağına, kozalağına bakarak nasıl tanırız diye teorik olarak anlatılan konuları parklarda uygulama gezisinde gerçekleştiriyoruz. Örneğin bir işte ağacın yanına varıyoruz. Bu ağaç hangi ağaç olabilir? Yaprağı nasıl? Kozalağı nasıl? Gövdesi nasıl? Biçimi nasıl? Bunları tek tek ağacın yanında inceleyerek ağacın hangi tür olduğuna birlikte karar veriyoruz. Dolayısıyla uygulamalı bir ağaç tanıma gezisine dönüşüyor.
Şimdi 266 kişi dediniz. Dolayısıyla 270'e yakın katılım hayli fazla bu durumda baktığımızda değil mi efendim?
Doğru söylüyorsunuz. Bu sene ne diyelim rekor sayıya ulaştık. Genellikle de bu dendroloji okulunu tanıtmak için çok fazla bir çaba harcamadığımız halde bu gerçekleşiyor. Hı hı. Çünkü her sene dendroloji okuluna katılan arkadaşlarımız kendilerine haber ulaştığında elektronik postayla yakınlarına, tanıdıklarına, arkadaşlarına konuyu iletiyor ve bu şekilde bir iletişimle bu kadar kişi katılıyor. Tabii biz son derece mutluyuz bu kadar arkadaşımız katıldığı için. Onlara daha fazla yararlı olabilmek için ne yapabiliriz? Onun arayışı içindeyiz. Onu yapmaya çalışıyoruz.
Ne güzel. Peki ne tür ağaçlar görüyorsunuz? Sizin de farklı bulduğunuz, bu da burada varmış dediğiniz ağaçlar var mı?
Ankara için mi soruyorsunuz?
Ankara için soruyorum, evet.
Evet, Ankara o yönüyle çok şaşırtıcı. Zaten ben işte 20 senedir Ankara'nın sokaklarını, parklarını, caddelerini böyle yürüyerek gezip ağaçları görmeye çalışıyorum. Fotoğraf da çekiyorum orada. Bu çalışmalardan sonra 2016 yılında da Ankara'nın Ağaçları diye bir kitap çıkardık dernek olarak. Bu kitap kapsamında Ankara'da yetişmesini hiç düşünmediğimiz, böyle gördüğümüzde şaşırdığımız pek çok ağaç türü var. Bir kısmı iklim koşulları, toprak koşulları nedeniyle Ankara'da yetişmesi mucize olan ağaçlar. Örneğin siz bilirsiniz manolya.
Evet.
Manolya kıyı bölgelerimizde deniz ikliminin egemen olduğu ılıman yerlerde yetişir. Ama Ankara'da yetişmiş manolya var ve manolya her sene Haziran ayında çok güzel çiçek açıyor. Bu tür ağaçları gördüğümüzde tabii hem şaşırıyoruz hem de mutlu oluyoruz.
Evet.
Bunun gibi çok ağaç var ama Ankara'da toplam olarak Ankara'nın merkezinde ve il sınırları içinde 349 odunsu bitkiyi belirlemiş olduk ve o kitapta da Ankara'nın ağaçları, ağaççıkları kitabında bunların hepsi var.
Ne güzel. Ankara'nın ağaçları ve ağaççıkları sizin bir kitabınız sanıyorum, değil mi efendim?
Ama dernek yayını. Ben dernek hazırladım yayını. Ama dernek kırsal çevre yayını olarak yayınlandı o kitap. Dolayısıyla Ankara'nın odunsu bitkilerinin bir çeşit envanteri gibi de bir işlevi görüyor şu anda. Ağaçları tanımak için, tanımak isteyenler için de tabii kitap bol görselli olduğu için o fotoğraflara bakarak yaprağı, çiçeği, kozala o gördüğü bitkinin hangisi olduğunu da tanıyabilir, seçebilir.
Evet, Ankara dışında da var mıdır dendroloji okulu? Oralara da gider misiniz? Türkiye'nin pek çok ilinden belki dinleyicilerimiz de bu okula kayıt olmak isteyebilirler.
Ankara dışına gitmemiz bir hayli zor. Çünkü o ilde, diyelim ki B ilinde salonu hazırlamaları, katılımcılara duyuruların yapılması, kayıtlarının yapılması, hatta uygulama yerlerinin belirlenmesi gerekiyor önceden. Bunu yaparlarsa diye bazı yerlerden teklifler gelmişti bize, İstanbul'dan örneğin. Bu çalışmaları, altyapıyı hazırlayın. Biz bir hafta sonu, iki hafta sonu cumartesi pazarlar gelip yapalım dedik ama oradaki arkadaşlarımız gerçekleştiremediği için gitmedik. Ankara dışında şöyle bir iki uygulamamız oldu. 3 sene önce Eskişehir'deki genç tema gönüllüleri, gençlerdi genellikle. Onlar böyle bir şey istediler. Biz bir hafta sonu gittik cumartesi pazar. Eskişehir'deki tema gönüllü gençlere 30 kişi kadar katılmışlardı. Onları bir haftalık bir böyle daha diyelim azaltılmış bir dendroloji okulu uygulaması yaptık. Onlar da mutlu olmuştu. Bizim için de değişik bir deneyimdi.
Evet. Her hafta sonu farklı öğrencileriniz mi oluyor okulda?
Yok. Aynı ama şöyle bir kişi diyelim ki 5 hafta katılamayabiliyor. Diyelim ki bu hafta 270, geçen hafta 270 dedim ya.
Evet.
270 kişinin 20 kişinin işi çıkabilir. Evet. Başka bir işe gidebilir. Ama geçen hafta katılamayıp da bu hafta katılacaklar onlar katılabilir.
Toplam süresi ne kadardır?
5 cumartesi günü.
5 cumartesi.
5, 12, 19, 26 Mayıs ve 2 Haziran'da yapıyoruz. Dediğim gibi sabah 10 ile 2 arasında salonda anlatıyoruz. 3 ile 6 arasında da bu parkları geziyoruz. Parklara da dönüşümlü gidiyoruz.
Şimdi onu soracaktım. Az önce 3 park saydınız ama o 3 parkla sınırlı kalmıyorsunuz herhalde. Gezdiğiniz pek çok vadi ve parklar var herhalde.
Yok, diyelim ki geçen hafta Fen Fakültesi'nin bahçesini gezen grup bu hafta Kurtuluş Parkı'na gidecek. Geçen hafta Kurtuluş Parkı'na gidenler bu hafta Botanik Parkı'na gidecek. Böyle sonuç olarak ama herkes 3 parkı ve 3 parktaki ağaçları görmüş ve tanımış olacak.
Ne güzel.
Böyle bir uygulama
yapıyoruz.
Tabii
ki sadece okul olarak değil, çalışmalarınız kapsamında kırsal çevrelerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarınız var. Pek çok doğayı kucaklayan projeleriniz var. Bunlardan da söz etmek isterdik. Ama süremizin sonuna geldik. İlerleyen günlerde yine birlikte olup bunlardan da söz etmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum. Fırsat olursa o projelerimizde paylaşırız. Size de kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir şey doğayla kucaklaşıyor olmak. Sağ olun, var olun efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Demirtaş, Hayatın Sesleri'nin konuğuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza. Sizlere de teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.